Ayrım 15. Ergenekon Savunması. Doğu Perinçek. Sayfa 187. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hükümetinden Talat Paşa Komitesi'ni dağıtma talebinde bulunma kararı. Avrupa Parlamentosu Berlin'deki Talat Paşa harekatından sonra 27 Eylül 2006 tarihinde bir karar alarak Tayyip Erdoğan yönetiminden Talat Paşa Komitesi'ni derhal dağıtmasını talep etti. Koskoca AB parlamentosunun Talat Paşa komitesini hedef alması, komitenin büyüklüğünü, gücünü ve etkisini göstermektedir. Büyük emperyalist devletler, milli egemenliğimizin gerçek koruyucusu olarak Talat Paşa komitesini görmektedirler. Tayyip Erdoğan iktidarı ise Talat Paşa komitesine karşı kullanılacak bir araç olarak değerlendirilmektedir. Talat Paşa Komitesi adını bu kararıyla bizim komitemize Avrupa Parlamentosu vermiştir. Bizler de bu adı mutlulukla benimsedik ve Avrupa Parlamentosu kararından sonra mücadelemizi bu adla sürdürdük. Fransa Meclisi'ndeki Ermeni soykırımı konusundaki ceza yasasına karşı mücadele. 2006 yılının 18 Mayıs günü Fransa Milli Meclisi Ermeni soykırımını inkar edenlere hapis ve para cezası öngören bir kanunu görüşmek için toplanacaktı. Fransız Milli Meclisi daha önce 2001 yılında Ermeni soykırımını tanımıştı. Fransa'nın Ermeni meselesini tartışmasını yasaklayan bir engizisyon uygulamasına kalkışması, Türkiye'de olduğu gibi Fransa'da da tepkilere neden oldu. Bir grup Fransız tarihçi bildiri yayınlayarak parlamentoların tarihle ilgili konulara giremeyeceğini açıkladı. Büyük Proje 2006 yönetimi ve Fransa'daki bazı Türk dernekleri Fransa'nın Engizisyon Yasası girişimine karşı harekete geçtiler. Daha önce 18 Mart 2006 günü binlerce Türk Lyon kentinde bir protesto gösterisi yapmıştı. Büyük Proje 2006 yönetimi, bütün partileri Paris'te Fransız Milli Meclisi, Ankara, İstanbul ve İzmir'de Fransız Büyükelçilik ve Konsoloslukları önünde 4 günlük Türk-Fransız dostluk nöbetine çağırdı. Bu çağrıya bir tek İşçi Partisi olumlu cevap verdi ve nöbet eylemlerinde yerini aldı. ADD bir kısım sendikalar ve dernekler de nöbet eylemlerine katıldılar. Nöbet eylemlerinde Fransa'ya verilen en önemli mesaj şuydu: "Ey Fransa, eğer bu yasayı çıkarırsan 400 bin kişilik hapishaneni kur." Fransa'da 400 bin Türk yaşıyordu. Hapis tehdidi bizi gerçekleri ve vatanımızı savunmaktan vazgeçiremezdi. Fransız Milli Meclisi 18 Mayıs 2006 günü Ermeni soykırımını inkar edenleri ceza yaptırımı getiren yasanın oylanmasını sonbahara erteledi. Fransa'nın karşısında dik duran mücadeleci tutum başarılarına bir yenisini eklemişti. Ancak mücadelenin asıl devamı sonbahardaydı. Fransa düzlemindeki mücadeleyi Talat Paşa Komitesi 14-15 Nisan 2007 günleri Paris'te gerçekleştirdiği kapalı salon toplantısıyla daha ileri mevzilere taşıdı. Toplantının sloganı şöyleydi: "Fransa dur, beynini hapsetme." Talat Paşa Komitesi'nin Kıbrıs 2007 harekatı. Komitenin son eylemi 2007 yılı 1-4 Kasım günlerinde Kıbrıs'ta gerçekleşti. Kıbrıs'ta yapılan yürüyüş, miting ve kurultaylarda Ermeni soykırımı yalanı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyet arasındaki bağlantılar tahlil edildi ve iki mücadelenin tek cephede birleştirilmesi kararı alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın aynı zamanda Talat Paşa Komitesi Başkanı olması esasen bu iki mücadeleyi bütünleştirmişti. Ermeni belgeleriyle Ermeni soykırımı yalanı dizisi. Ermeni sorununda doğru strateji ve siyaset yayın alanında da uygulanmıştır. Kaynak yayınlarının peş peşe çıkardığı Ermeni belgeleriyle Ermeni soykırımı yalanı dizisi meseleyi kökünden çözmüştür. Bu yargı bu konuda 10 yıllardır mücadele veren büyükelçilerindir, uzmanlarındır, generallerindir. Batı başkentlerinde yalan kampanyası yürütenlerin artık bir diyecekleri kalmamıştır. Çünkü önlerine Ermenistan'ın ilk başbakanının, Ermeni tarihçilerin, Ermeni komutanlarının kitapları ve raporları konmaktadır. Kaynak yayınları bu dizi kapsamında aşağıdaki kitapları yayınladı. 1. Ovannes Kachaznuni, Ermenistan'ın ilk başbakanı. Taşnak Partisi'nin yapacağı bir şey yok. Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca. 2. A.A. Lalayan, Taşnak Partisi'nin karşı devrimci rolü. 1914-1923. 3. İngilizlerin Mavi Kitabına Sovyetlerin Yanıtı, Kızıl Kitap. 4. A.B. Karinyan, Ermeni Milliyetçi Akımları. 5. Mehmet Perinçek, Ermeni Devlet Adamı veya Borya'nın Gözüyle Türk-Ermeni Çatışması. 6. Karibi, Ermeni iddialarına yanıt, Gürcü Devleti'nin Kırmızı Kitabı. 7. S.G. Prümyan, Diyasporadaki Taşnaklar. 8. Çarlık Polis Raporlarında Taşnaklar. 9. Talat Paşa, Hatıralarım ve Müdafam. 10. Talat Paşa Cinayeti Davası, Tutanaklar. 11. Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, Meşrutiyetin ilanından önce ve sonra. 12. Doğu Perinçek, Ermeni Sorununda Strateji ve Siyaset. 13. Tarihten Güncelliğe, Ermeni Sorunu, Tahliller, Belgeler, Kararlar. 14. Selami Kılıç, Ermeni Sorunu ve Almanya, Türk-Alman Arşiv Belgeleriyle. Bu kitapların hepsinin İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerine çevirileri yapılmaktadır. Ayrıca Rusça ve Ermenice asılları da baskıya hazırlanmaktadır. Özellikle Ermenistan'ın ilk başbakanı Kachaznuni'nin kitabı büyük etki yapmıştır. Ermeni sorununda yıllardır emek veren aydınlarımızdan Şükrü Server Ay'a bu kitabı bana yazdığı mektupla şöyle değerlendiriyor. İngilizce metin hakkında Holdwater'dan takdir gelmişti. Metni bu hafta sonu evime aldım. Lalayan'ın kitabını yarıda bırakarak sindire sindire okudum. Her tarafını üzümlü kek gibi keçe kalemle işaretledim. Üstadım, bu o denli mükemmel bir bilimsel ilaç ki bunu öğrenmek ve kullanmak zahmetine girmeyenlere ne söylenmesi gerektiğini hayal edebilirsiniz. Kişisel kanımca ön sözde verilen ilave bilgi ve referanslarla bu dört dörtlük bir komprime. Bence milyonlarca basılıp dünyadaki tüm konsolosluklara bodrumlarda çürütülmemek kaydıyla yollanabilir. Onlar da önlerine gelen siyasetçilere, görsel veya yazılı basın organlarına dağıtsınlar. Üstadım, derhal atışa hazır bu İngilizce metin. Tercüme edeğinde kutlarım, mükemmel. Bu işe soyunduklarını iddia edenler, Ermeni propagandalarını bu gerçek Ermeni belgesiyle bozabilirler. Ermenistan'ın ilk başbakanı Kachaznuni, başından geçenlerden sonra kendi milleti ve partisi içindeki yobazlığı göğüsleyecek bir cesareti yakalayabilmiştir. Yenilgi en iyi öğretmendir. Yenilgi, insanı hakikatle yüz yüze getirir ve bazen vicdanı da ayağa kaldırır. Kachaznuni'nin yalnız insanlığa değil, aynı zamanda Ermeni halkına yaptığı büyük hizmet vicdanına teslim olmasıdır. Yoksa kim bilecekti Ovannes Kachaznuni'yi? Ermeni halkına bile unutturulmuştu. 1923 yılındaki o ünlü raporu sansür edilmiş, kitaplıklarda bile yok edilmişti. İlk başbakanı olduğu ülkede yasaklanmıştı. O Kachaznuni raporunun İngilizce, Almanca ve Fransızcası yayımlandıktan sonra dünya ölçeğinde bir yalan savar makinesi oldu. Evet, abartı değil, Kachaznuni insanlığın gündemine oturmaktadır. Ermeni sorunu zorla dünyanın gündemine yerleştirilmedi mi, öyleyse Kachaznuni de gündemin içindedir ve artık 7 iklimde okunmaktadır. Kachaznuni, Türk devrimine karşı emperyalistlerin ön cephesinde savaştığı için yenilmişti. Ama şimdi 1923 yılında önce yazdığı o raporla emperyalizme karşı dehşetli bir savaşın ön cephesindedir. O Ermenistan Başbakanı olarak unutulup gitse de Türk-Ermeni kardeşliğine öldükten sonra yaptığı bu hizmetle anılacaktır. Herkes sormaktadır. Niçin bu kadar beklenilmiştir? Dışişleri Bakanlığı ve ilgili akademik çevreler Kachaznuni'nin raporunu yarım yüzyılı aşan bir süredir kasalarda gizliyorlar. Rapor Ermenice'den 1950 öncesinde çevrilmiş, bunu Esat Uras'ın 1950 yılında yayınlanan Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi başlıklı ünlü eserinden öğreniyoruz. Ancak daktilo ile yazılan bu Türkçe metin, yarım yüzyıldan uzun bir süre yalnız kamuoyundan değil, bilim çevrelerinden de saklanıyor. Peki 50 küsur yıldır ellerinde böyle bir silah vardı da Türkiye hükümetleri o silahı niçin toprağın altına gömdüler? Çünkü hakikati dile getiren Ermeni devlet adamları, komutanlar ve tarihçiler çoğunlukla devrimciydi. Sovyet Ermenistan'ın yöneticileriydi ve tarihçileriydi. Onları yayınlamak komünizm propagandası olurdu. Üstelik bütün bu belgeler Sovyet Devlet Arşivinde bulunuyordu. ABD güdümlü yöneticilerin meselesi Türkiye'yi savunmak değil, ABD'nin çıkarları için komünizme karşı savaşmaktı. Dizinin Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca basımlarının örneklerini mahkemenize sunuyorum. Lozan'da ceza davası açılıyor. Berlin Talat Paşa Harekatı Avrupa ülkelerini telaşa düşürdü saptaması abartı değildir. Çünkü onların en büyük korkusu Avrupa'daki Türklerin sağ sol demeden etnik grup ve mezhep farklarını bir kenara atarak birleşmesi ve haklarını savunmasıdır. Nitekim Berlin Talat Paşa Harekatı'na cevap bir ay sonra İsviçre'den geldi. 20 Eylül 2005 günü Doğu Perinçek hakkındaki dosyayı kapattığını kamuoyuna açıklayan Lozan Savcılığı 7 ay sonra karar değiştiriyor ve soykırımı inkar suçunu işlediğim iddiasıyla Lozan Polis Mahkemesi'nde ceza davası açıyordu. Duruşmalar bir yıl sonra başladı. İsviçre gazeteleri yaptığım savunmaları tarih yeniden yazılıyor, duruşmalarda Perinçek'in savunmaları ağır bastı diye veriyordu. Ancak Lozan Polis Mahkemesi İsviçre'de Adalet Bakanlığı'nın soykırımı inkara ceza öngören hükmü kanundan kaldıracağını açıklamasına rağmen 9 Mart 2007 günü Doğu Perinçek hakkında 9.000 frank para cezasına 30 gün süreyle hapis ya da buna karşılık 3.000 frank para cezasına ve 1.000 frank manevi tazminata karar verdi. İsviçre Adalet Bakanı Blocher, Tayyip Erdoğan iktidarının işbirlikçiliğini ele verdi. Lozan polis yargıcının mahkumiyet hükmü verdiği akşam İsviçre Devlet Televizyonu 1. kanalı SF1, 1. haberinde İsviçre Adalet Bakanı ile bir görüşme yayımladı. İsviçreli Bakan Blocher soru üzerine Türk Adalet Bakanı Cemil Çiçek ile yeni görüştüğünü, Türkiye hükümetinin mahkumiyet kararına bir tepkisinin olmayacağını, çünkü Doğu Perinçek'in Tayyip Erdoğan iktidarının aşırı muhalefi olduğunu söyledi. Lozan'da bir kez daha arkadan vurulmuştuk. Tayyip Erdoğan iktidarı Batı ülkelerinde Ermeni soykırımı yalanını kabul görmesinden yanaydı. Böylece Türkiye kamuoyu Ermeni soykırımının Türkiye'de kabulüne hazırlanıyordu. Halil Berktay'ın Ermenistan'da yapılan NATO Asamblesi toplantısında açığa vurduğu üzere Tayyip Erdoğan yönetimine süre tanınmalıydı. Ermeni soykırımını kabul için karar alınmıştı. Mesele Türkiye kamuoyunun hazır hale getirilmesiydi. Talat Paşa Komitesi'nin sırtından harçerlenmesinin nedeni buydu. Çünkü Tayyip Erdoğan yönetiminin plan ve oyununu bozuyordu. Sayın yargıçlar, Ergenekon davası da Türkiye'yi sırtından hançerlemektedir. Savcılar Talat Paşa Komitesi'nin Ermeni soykırımı yalanına karşı mücadelesini suç kanıtı olarak gösteriyorlar. Sanıklara bakınız. İstanbul Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Talat Paşa Komitesi'nin önde gelen yöneticileri arasındadır. Talat Paşa Komitesi üyelerinden İPMKK üyesi, Türkiye Ormancılarının unutulmaz önderi Profesör Doktor Uçkun Geray da Ergenekon soruşturması gözaltı sürecinde gözaltına alındıktan 11 gün sonra hayatını kaybetmiş. Ergenekon şehidi olmuştur. Diğer sanıklar içinde de Talat Paşa Komitesi üyeleri bulunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin soykırım yaptığı kararının çıkmasına hizmet ediyorsunuz. İsviçre yargısında süreç tükenmiştir. Lozan Polis Mahkemesi'nin hükmü Lozan Kanton Mahkemesi ve Federal Mahkeme tarafından onanmış bulunuyor. Bunun üzerine İsviçre Devleti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benim hakkımda değil, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren hayati bir konuda karar verecektir. Savcılar beni Talat Paşa Komitesi faaliyetinden suçlayarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi soykırımla suçlayacak bir karar almasına en büyük desteği sağlamıştır. Önünüzdeki iddianame Türkiye'nin mahkum edilmesinin başta gelen gerekçesi olacaktır. Sizlerin tutukluluğumuzu sürdüren kararları da kuşkunuz olmasın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde gündeme gelecektir. Biz ABD ve AB emperyalistlerinin Ermeni soykırımı yalanlarına karşı mücadele ederken, AK Parti iktidarı yanında iddia makamı ve yargının da bizi Talat Paşa Komitesi faaliyetiyle suçlaması ve hapiste tutması, Türkiye'ye karşı dışta ve içte bir cephe oluşturulduğunu göstermektedir. Mahkemeniz bu ihanete karşı tavır almayacak mıdır? Ergenekon davası neresinden bakılsa Türkiye yurtseverliğine ve Atatürk devrimine karşı bir ihanet davasıdır. İşçi Partisi'nin Gladio'ya karşı 40 yıllık mücadelesi. 40 yıllık mücadeleden geliyoruz. Biz İşçi Partisi yöneticileri Türkiye'de NATO'nun kurduğu Gladio'ya karşı neredeyse 40 yıllık mücadeleden geliyoruz. Bu mücadeleyi 40 yıldır tek başımıza yürüttük. Evet, parti olarak tek başımıza. Gladio'nun işkencehanelerinden geçtik, hapishanelerinde yattık. Partimizin birçok önderini ve üyesini bu mücadelede şehit verdik. Gladio nedir? Özetleyecek olursak. 1. Gladio, ABD'nin NATO ülkelerini denetleme örgütüdür. Mafya Gladio tarikat sisteminin küresel hükümetidir. 2. Gladio'nun küresel merkezi, NATO ülkelerinin devlet aygıtları içinde kendine bağlı kumanda merkezleri oluşturulmuştur. 3. Gladio yasa dışıdır. Daha doğrusu NATO'nun yeraltı aygıtının gizli hukukuna göre çalışır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre yasa dışıdır. 4. Gladio basit bir operasyon merkezi değil, ülkenin ekonomisinden güvenliğine, eğitim ve kültüründen dış politikasına kadar yön veren hükümet merkezidir. 5. Gladio aynı zamanda NATO üyesi ülkelerin ordularını denetleme ve hizaya getirme veya başka ülkelerin üzerine sürme aracıdır. 6. Gladio hükümetin çekirdeğinden MIT içindeki CIA, Mossad kliğinden, güvenlik kuvvetleri içindeki ABD güdümlü bazı üst düzey görevlilerden, ülke ekonomisini elinde tutan holding sahiplerinden, sistemin tepelerindeki mafya, tarikat ve cemaat liderlerinden ve bazı etkin medya patronlarından oluşur. Gladio'nun bu kadrosu işlevseldir. Yürütülen işin gereklerine göre kilit konumlarda kimseler mekanizmaya alınmaktadır. 7. Gladio'nun Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tasfiye edildiği propagandası büyük bir yalandır. Çünkü iç cephede ABD'nin NATO ülkelerini denetleme ihtiyacı ortadan kalkmamıştır, hatta artmıştır. Ancak Gladio, dış cephesini Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'dan Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Çin'e çevirmiştir. Son zamanlarda ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden cepheleşmeye dönüşmesiyle Rusya'da yeniden bir cephe ülkesi olarak değerlendirilmektedir. Kilit konumu nedeniyle bugün Türkiye üzerindeki Gladio denetimi olağanüstü ağırlaşmıştır. O kadar ki Türk Gladiosu Türk ordusuna operasyon yapacak kadar cüretli bir konuma gelmiştir. 8. Gladio'ya karşı mücadele bir iktidar mücadelesidir. Çünkü Gladio bir mafya kuruluşu veya çete değildir, ülkenin gerçek hükümetidir. O nedenle Gladio'ya karşı başarı Gladio iktidarına son vererek kazanılır. 9. Gladio'ya karşı mücadele Atlantik sistemine karşı mücadeledir. Gladio'nun kökünü kazımak için ABD ve NATO'ya olan bağlardan kurtulmak gerekir. Kontrgerillayı 1973'ten bu yana kamuoyuna anlatıyoruz, öğretiyoruz. Türkiye'ye kontrgerillayı 1973'te yaptığımız TİİKP davası savunmada bütün yönleriyle ilk açıklayan ve öğreten biziz. Bu savunmamız 1974 yılında birkaç ayda 35 bin adet satmıştır. MİT yöneticilerinden Mehmet Eymür, Ecevit'in kontrgerilla konusundaki açıklamalarının kaynağının Perinçek ve arkadaşları olduğunu söylemiştir. MİT'in 3. adamı sayfa 73. CIA'nın 1977-1980 istikrarsızlaştırma operasyonuna karşı mücadele ettik. CIA'nın tertiplediği 1 Mayıs 1977 katliamıyla başlayan Türkiye'yi istikrarsızlaştırma operasyonuna karşı mücadele ettik. 1 Mayıs 1977 katliamından birkaç gün önce arkadaşlarımız basın toplantısı yaparak bir tertip kurgulandığını belirttiler ve partimiz üyelerinin bu nedenle mitinge grup halinde değil tek tek katılacağını açıkladılar. Bir telsiz dinleme merkezi kurarak 1 Mayıs 1977 günü bazı güvenlik görevlileri arasındaki konuşmalardan Santiago ve Dalyan şifrelerinin kullanıldığı bir tertibin uygulandığını saptadık ve telsiz konuşmalarını kamuoyuna açıkladık. Santiago, Şili'nin başkentiydi ve 1973 yılında Şili Cumhurbaşkanı Allende'nin bir siyah tertibiyle devrilmesi tertipteki modeli ifade ediyordu. Dalyansa balıkların içine sürüldüğü ağıydı. Telsiz konuşmaları yapan görevliler bazı sol gruplar içine kışkırtıcılar yerleştirdiklerini ifade ediyorlardı. 1977 sonrasında kontrgerillanın sol ve sağ örgütler arasında kışkırttıkları silahlı çatışmalara katılmadık ve yürütülen tertibi açıkladık. 1978-80 arasında Günlük Aydınlık gazetesindeki kontrgerilla dizileriyle NATO'nun Türk devleti içine yerleştirdiği yasa dışı örgütlenmesini kulağından tutup kamuoyunun önüne çıkardık. Hiram Abbas 1988 yılında Sabah gazetesinin yazarı Güngör Mengü'ye yaptığı açıklamada özel harp dairesi ve MIT'i pasif duruma soktuğumuzu, aslında yasal sınırlar içine çekmeye zorladığımızı itiraf etti. Sabah 10 Haziran 1988. 1978 yılı Aralık ayında kontrgerillanın tertiplediği Kahramanmaraş katliamına karşı mücadele ettik. 15-31 Ocak 1979 ve 8 Mayıs-3 Haziran 1979 tarihleri arasında Günlük Aydınlık gazetesinde yayımladığımız iki ayrı diziyle katliamı bütün boyutlarıyla açıkladık. Başta Nusret Senem ve Emcet Olcaytu olmak üzere arkadaşlarımızın Kahramanmaraş davasına müdahil olarak katılmalarıyla tertibi açıklamaya devam ettik. Bu arkadaşlarımız bugün Ergenekon davası tutuklusu. Demek ki Gladio'nun katliamına karşı mücadele bu davada suç. Her şey çok açık. Savcı Doğan Özden, Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye kadar cinayetleri aydınlatan yayınlar yaptık. 1988 1. MİT raporu. Zamanın Başbakanı Turgut Özal, 1986 yılında MIT'i sivilleştirme adı altında MIT'in siyalaştırılması planını uygulamaya koydu. Bu amaçla Hiram Abbas, MIT müsteşar yardımcılığına atandı. Hiram Abbas Mehmet Eymür ekibi 1987 yılında bir rapor hazırladı ve basına verdi. Rapor Hürriyet muhabiri İrfan Taşdemir tarafından 2000'e doğru dergisine iletildi. Genel yayın yönetmenliğinde bulunduğum dergi MIT raporunu yayımlayarak Hiram Abbas ve Mehmet Eymür planını bozdu. İrfan Taşdemir 2000'e doğru da çok başarılı haberlere imza attı. MIT'ten Cumhuriyet Savcılığına gelen 9 Mayıs 2008 tarihli MIT yazısının 9. ekinde 1987 tarihli MIT raporu şeklindeki bir belgeye kayıtlarımızda rastlanmadığı, ancak raporun eski mensubumuz Mehmet Eymür tarafından teşkilat metot ve prensiplerine aykırı olarak ve hiyerarşik yapı içerisinde hiçbir emir ve izne dayanmaksızın hazırlanan 1987 tarihli etüt olduğunun değerlendirildiği belirtilmektedir. MIT yazısında anılan etüdün kamuoyunda 1. MIT raporu diye bilindiğinde ekliyor. 2000'e doğru dergisinin yürüttüğü mücadele kamuoyunda büyük destek bulmuş, başarı kazanmış ve Hiram Abbas, Mehmet Eymür ikilisi MIT'ten tasfiye edilmişlerdir. Böylece bizim mücadelemizle MIT'in siyalaştırılması planı sonuçsuz bırakılmıştır. Hiram Abbas ve Mehmet Eymür genel yayın yönetmenliğini yaptığım 2000'e doğru dergisinin mücadelesini şöyle değerlendirmişlerdir. Hiram Abbas, MIT eski müsteşar yardımcısı. 2000'e doğru bunu MIT raporu olayını fevkalade büyüterek benim görüşüme göre her zamanki görevini yapmıştır. Birçok makam birden yıpratmak, hakikaten zor durumlara düşürmek ve MIT'i atıl bırakmak hedefine yönelmiştir. Bunlar 1978'de de MIT hakkında yayınlarla MIT'i pasif duruma sokabildiler. Mengi: başardılar mı? Abbas: evet, sadece kısa bir süre için başardılar. Bunu kabul edebilirsiniz, başardılar. Doğu Perinçek yine üzerime geldi. Doğu Perinçek iyi bir kafa, bunu kabul etmek lazım. Sabah 10 Haziran 1988. Mehmet Eymür, MIT Güvenlik Daire Başkanı. Fabrikatör Doğu Perinçek görevini en iyi şekilde yerine getirmiş ve zamanın başbakanını bile etkilenerek kontrgerilla işkence edebiyatına katmıştır. MIT polis pasifize edildi. MIT sorgulardan çekildi. Özel Harp Dairesi sıkı bir denetim altına alındı. Fabrikatör tarafından bu kadar hırpalanan Hiram Bey, Amerikalılara ve İngilizlere veya Batılı diğer ülkelere düşman mıydı? Hayır. Bu büyük ülkelere ve onların dünya çapında operasyonlar yürüten kuvvetli istihbarat teşkilatlarına sempatiyle baktığını ve onların Türkiye'de yakın işbirliğine inandığını rahatlıkla söyleyebilirim. Hiram Bey'in fabrikatör çalışmalarını dikkatle izlediği, belki de teşkilatta bile başkalarının bilmediği bazı karşı operasyonlarla fabrikatöre sızdığı muhakkaktı. Mehmet Eymür'ün anılarından aktaran üçüncü adam anlatıyor. MIT-CIA ilişkisi, kaynak yayınları, İstanbul 1992. 15. ayrımın sonu, sayfa 207.